Ayrım 40.
12 meşelerde eşliğe tokat attığını görüp onu rezil bir duruma düşürmesinin intikamını alıncaya kadar Butler'a hayatı zehir edecekti. Ve son darbeyi onun kendisi için bir ağabeyden başka bir şey olamayacağını söyleyerek indirecekti. Bu güzel hayal önünde sinirli küçük bir kahkaha atmaktan kendini alıkoyamadı. Yüzbaşı Butler onu tepeden tırnağa süzdükten sonra "Aptal aptal gülmeyin" dedi ve birden genç kadının ellerini avucunun içine alıp dudaklarına bastırdı. Scarlett kanında bir serinlik hissetti. Bütün vücudu titredi. Büyük bir haz duyuyordu şimdi. İçinden bu anın bitmemesini öyle arzu ediyordu ki. Butler'ın ateşli mi yoksa serin mi olduğuna bir türlü karar veremediği dudakları bileğine doğru kaydı. Scarlett elini çekmeye çalışıyor ama kalbinin mutluluktan hızla çarptığını hissediyordu. Elini Red'in saçlarının arasında gezdirmek, dudaklarını onun ağzına dokundurmak isteğiyle yanıp tutuşacağını hiç tahmin etmemişti. Büyük ve hoş bir heyecan duyuyor ve kendi kendine onu sevmediğini, yalnız eşliği sevdiğini söylüyordu. Ama kalbindeki bu ürperişin anlamını bir türlü açıklayamıyordu. Butler memnundu, tatlı tatlı güldü ve "Kaçmayın, size kötülük yapmayacağım" dedi. "Bana kötülük mü? Sizden hiç korkmuyorum Yüzbaşı Butler." Scarlett sesinin titrediğini fark edince öfkeyle "Hiçbir adamdan korkmuyorum" diye bağırdı. "Bakın ne güzel ama biraz dikkatli olun lütfen. Mrs. Wilkes bizi işitebilir. Haydi koltuğunuza oturun şimdi." Scarlett'in kendinden geçmiş hali Butler'ı çok memnun ediyordu. "Beni seviyorsunuz değil mi Scarlett?" Bu soru genç kadının beklediği fırsattan çok daha fazlasını veriyordu ona. Hemen kendini toparladı ve temkinli cevap vermek için kısa bir süre düşündükten sonra "Evet, ara sıra, küstahça davranmadığınız zamanlar" dedi. Butler yeniden gülümsedi. Scarlett'in avucunu yanağına dayadı. "Ama siz beni küstah olduğum için seviyorsunuz sanıyordum. Çünkü içinize kapandığınız yaşantınızda o kadar az küstah adamla karşılaştınız ki beni çok değişik buldunuz ve sizce eşine az rastlanır bir çekicilik uyandırdım. Öyle değil mi?" Yazık ki konuşma istediği biçimde gelişmiyordu. Scarlett elini kurtarmaya çalışarak "Doğru değil" dedi. "Ben terbiyeli ve derli toplu adamları severim. Sürekli terbiyeli davranacaklarına güvenmediğim..." "Yani keyfinize göre sürekli acı çektireceğiniz erkekleri mi seversiniz?" Butler Scarlett'in avucunu öptüğünde genç kadın kalbinde öyle güzel bir titreşim hissetti ki "Ama beni seviyorsunuz. Scarlett, beni her zaman sevebilir misin?" Genç kadın tekrar "avucumun içine düştü" diye düşündü. "Doğrusu hayır ama davranışlarınızı ve tavrınızı değiştirirseniz belki. Ama benim bunları değiştirmeye hiç niyetim yok." "Demek kendinizi beni sevmeye yeteneksiz hissediyorsunuz. Ben de böyle düşünüyordum zaten. Çünkü ben size karşı bir sempatiden başka bir şey duymuyorum. Sizi sevmiyorum ve sizin karşılıksız kalan bir aşkla ikinci kez darbe yemeniz çok feci olur, öyle değil mi sevgilim? Size sevgilim diyebilir miyim? Mrs. Hamilton, zaten siz izin verseniz de vermeseniz de yine size sevgilim diyeceğim. Siz beni seviyor musunuz?" "Hayır, yoksa böyle bir şey mi umuyordunuz?" "Bu kadar küstah olmayın." "Evet evet, umuyordunuz. Ne yazık umutlarınızı yıktım. Gerçi sizi sevmem gerekirdi. Çünkü çok güzelsiniz. Ayrıca hiçbir şeye yaramayan sayısız yetenekleriniz var. Bu yetenekler çok kadında var ama onlarınkiler de gereksiz. Ben sizi sevmiyorum ama size karşı delice sempati besliyorum. Zekanızın kıvraklığına, saklamak için çok az katlandığınız bencilliklerinize, isyankar düşüncelerinize, atalarınızdan yani İrlandalı bir köylüden size geçen pratik yeteneklerinize karşı bir sevgim var." "Köylü ha?" Scarlett ona ağır bir dille cevap vermeye hazırlanıyordu ki Butler genç kadının elini sıkarak "Sözümü kesmeyin" dedi. "Size karşı sempatim var. Çünkü ben de bu niteliklerinizden bir bölümüne sahibim ve benzerlikleri birbirine bağlamaktan hoşlanırım. 6 aydır kuşkusuz toprakta olan şu Mr. Wilkes'ın anısını her an yücelttiğinizi biliyorum. Ama kalbinizde benim için bir yer olmalıdır Scarlett. Kendi kendinizi yemekten vazgeçin artık. Size aşkımı ilan ediyorum işte. Size karşı ilk arzuyu 12 meşelerde zavallı Charles Hamilton'ı etkilerken gördüğüm zaman duymuştum. Hiçbir kadını arzu etmediğim kadar size arzu ediyorum Ve şu bir gerçek ki, hiçbir kadını beklemediğim kadar sizi bekledim. Bu sürpriz açıklama Scarlett'in soluğunu kesti. Butler'ı yaptığı bütün hareketlere rağmen seviyordu. Ama öyle dik başlı bir kadındı ki, bunu açıkça kabul etmek istemiyordu. Ayrıca kahkahayla karşılayacağından korktuğu için de bu gerçeği söylemeye cesaret edemiyordu. Şimdi ona kendisinin yenir yutulur lokma olmadığını gösterecekti. Bir evlenme isteği mi? Butler Scarlett'in elini sıkıp o kadar güldü ki genç kadın koltuğunda büzülüp kaldı. Aman tanrım, hayır hayır, size söylememiş miydim ben evlenecek adam değilim diye. Ama öyleyse... Butler ayağa kalktı, sağ elini kalbinin üzerine koyarak biraz saygıyla ve biraz da komik bir biçimde eğildi, sonra sakin bir sesle şöyle dedi. Sevgilim, ben sizi ifade etmeden önce benim metresim olmanızı isteyerek zekanızı değerlendireceğim. Metresin olmak mı? Bu söz genç kadının kulaklarında birkaç kez yankılandı. Ayrıca onu bu kadar budala sanması da ona bir öfke krizi geçirmesine neden oldu. O bir evlenme teklifi beklerken, yüzbaşı Butler'dan böyle aşağılayıcı bir teklif almak, onu gerçekten budala yerine koymak demekti. Öfke, kırılan gururu ve hayal kırıklığı Scarlett'in aklını başından aldı. Butler'a hem hakaret etmek hem de toplum içindeki kendi durumuna uygun bir cevap vermek için biraz acele davrandı ve dilinin ucuna gelen ilk sözcükleri söyleyiverdi. Metresiniz! Peki bir yığın dedikodudan başka bunda benim çıkarım nedir? Dudaklarından dökülen sözleri kulakları işitince ağzı bir karış açık kaldı. Scarlett söylediklerinin ne dehşet verici olduğunu anladığı zaman iş işten geçmişti. Butler katıla katıla güldü ve hayret ve dehşet içindeki genç kadının mendiliyle ağzını kapatarak koltuğuna oturuşunu izledi. İşte bu tavrınız için size sempati besliyorum. Siz benim tanıdığım tek samimi kadınsınız. Sorunlara kısa yoldan çözümler bulan, işleri günah ve ahlak gibi küçük tabulara önem vermeden yapan tek kadınsınız. Şu anda başka bir kadın olsaydı, beni hemen kapı dışarı ederdi. Scarlett bir ok gibi koltuktan fırladı, yüzü utançtan kıpkırmızı olmuştu. Bu adam bu kadar müthiş şeyleri nasıl söyleyebiliyordu? O Ellen'ın kızı olarak aldığı terbiye ile bu kadar aşağılayıcı sözleri nasıl dinliyor ve nasıl bu kadar utanılacak bir cevap veriyordu? Bağırıp çağırmalıydı, hatta bayılmalıydı. Onurlu bir hareketle sırtını bu adama dönmeliydi ve hiçbir şey söylemeden oradan ayrılmalıydı. Ama ne yazık ki iş işten geçmişti. Üst kattaki Melanie'nin ve yolun biraz aşağısında oturan maidlerin işitebilecekleri kaygısına düşmeden, ''Size kapıyı göstereceğim.'' diye bağırdı. ''Çıkın gidin.'' Bana bu sözleri söylemeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Size bu cesareti vermek için ben ne yaptım? Gidin ve bir daha bu eve adım atmayın. Artık bir daha kendinizi affettireceğinizi düşünerek iğnelerinizle, kurdelelerinizle, şekerlemelerinizle sakın gelmeyin. Ben bu yaptıklarınızı babama anlatacağım ve o da sizi öldürecektir. Butler şapkasını aldı, selamlamak için eğildi. Scarlett bu anda bile onun güldüğünü, karanlıkta parlayan dişlerinden anladı. Bu adam hiçbir şeyden utanmıyor diye düşündü. Gerçekten de genç kadının söyledikleriyle eğleniyordu ve onu neşe içinde süzüyordu. Ah, bu herif ne kadar nefret edilecek bir yaratıktı. Scarlett arkasını döndü ve hızla eve girdi. İçeri girerken kapıyı onun yüzüne hızla çarpmak istedi. Ama Butler bunu önledi ve ''Size yardım edebilir miyim?'' diye sordu. Bu adamın yanında bir saniye daha kalırsa sinir krizi geçireceğini hisseden Scarlett merdivene doğru yürüdü ve ilk basamağa geldiğinde Butler'ın kendisine karşı nezaketle kapıyı kapadığını işitti. 3. Sıcak Ağustos günlerinde de savaş bütün sıcaklığıyla sürdü. Eylül ayına gelindiğinde top gürlemeleri birden durdu. Atlanta'nın üzerine çöken sessizlik korkunç çağrışımlara neden oldu. Halk evlerinden dışarı fırlamış, ne olmuş ne bitmiş anlamaya çalışıyordu. Herkes birbirine kaygılı bir biçimde bakıyor, ürkek sesle soruyor, bu sessizliğin gerçek anlamını öğrenmek için didiniyordu. Aylarca süren bombardımandan sonra bu sessizlik Atlantalıları teskin edecek yerde onları daha çok kaygılandırdı. Yankee bataryalarının neden sustuğunu kimse bilmiyordu, ordudan da bir haber alınamıyordu. yalnız kentin çevresindeki siperlerin boşaltıldığı ve birçok askerin demir yolunu savunmak amacıyla güneye doğru gittiği biliniyordu. Bir savaş vardı ama kimse nerede çarpışıldığını bile bilmiyordu. Ağızdan ağıza, kulaktan kulağa dolaşan söylentilerin dışında kesin bir haber yoktu. Kağıt, mürekkep ve çalışacak adam bulamayan gazetelerin yayını da kuşatmanın başından beri durmuştu. Belki de bu yüzden akla hayale sığmaz söylentiler kentin dört köşesine yayılıyordu. Bu acı veren ve kaygılandıran sessizliğin içinde küçük ama doğru bir habere susamış olan halk, General Hood'un karargahını kuşatmıştı. Gar ve telgrafhane güzel habere susamış olanların saldırısına uğruyordu. Çünkü herkes Yankilerin geri çekildiğini ve Güney ordusunun Dalton yolu boyunca onları kovaladıklarını umut ediyordu. Ama bu umudu gerçekleştirecek bir haber alamıyordu. Telgraf hatları dilsizleşmiş, posta haberleşmesi kesilmişti ve gara güneyden bile hiçbir tren gelmiyordu. Bunaltıcı sıcaktan sonra şimdi de hüzünlü sonbahar uç göstermeye başlamıştı. Yorgun insanları, yorulmuş kalpleri bir yığın yoklukla daha da ezmeye hazırlanıyordu yeni mevsim. Scarlett her şeye boyun eğmiş durumda, sakin görünmeye çabalıyorsa da, tarladan bir haber alamadığı için üzüntüsünden ve merakından deli olacaktı. Ona göre kuşatma, eskiden olduğu gibi aynı biçimde sürüyordu. Aylarca top gürültüsüyle yatağa girmiş, gülle sesiyle uyanmıştı. Oysa sinir bozucu tarraka, Atlanta'nın üzerine büyük bir yasa andıran sessizliğin çöktüğü güne kadar sürmüştü. Kızıl balçıklarla dolan kazılmış siperlerdeki günler, kentin üzerinde top ateşinin uğuldadığı günler, seyyar hasta arabaları ve öküz arabaları ile hastaneye götürülen yaralıların yolları kana buladıkları o acı günler, mezarcı mangaların henüz soğumamış olan cesetleri toplayıp çukurlara attıkları feryat dolu günler. Sinirleri bir keman teli gibi gerilen Atlantalılar nihayet ilk haberleri aldılar. Bu haberler özellikle Scarlett'i perişan etmişti. General Sherman yeniden kentin dördüncü cephesine saldırıyordu. Yankee generali bütün kuvvetini Jonesboro yolu üzerine yığmıştı. Bundan sonra Yankiler büyük birlikler halinde bu dördüncü cepheye saldıracaklardı. Artık küçük çatışmalar yapılmasına gerek kalmamıştı. Büyük Yankee ordusunun bu yeni hedefe yapacağı saldırıyı önlemek için bütün güney kuvvetleri dördüncü cepheye gönderilmiş ve bu yüzden de kentin savunmasından vazgeçilmişti. Ani sessizliğin nedeni buydu. Scarlett, neden Jonesboro'ya saldırıyorlar diye düşünürken kalbi burkuldu. İçinde büyük bir acı duydu. Neden Jonesboro'yu almak istiyorlar? Demir yolunu kontrol altına almak için saldıracak başka bir yer yok mu? Genç kadın cevabını bilmediği bu soruları defalarca kendisine sordu ve bunları düşünürken de üzülmekten ve acı duymaktan dermansız düştü. Tara'dan bir haftadır haber alamamıştı. Babasından gelen son mektup da onun korkularını, üzüntülerini arttırmaktan başka bir şeye yaramamıştı. Karen'ın durumu nasıldı? Kız kardeşinin hastalığı hakkında bilgi alabilmesi için günlerce beklemesi gerekiyordu. Eğer kuşatmanın başında ya Melanie ile birlikte ya da tek başına evine dönebilseydi, şimdi ne kadar mutlu olacaktı. Jonesboro'da kanlı savaş vardı. İki tarafta birbirini boğazlıyordu. Kent halkının bildikleri işte bu kadardı. Kimse savaşın nasıl sonuçlanacağını bilemiyordu. Jonesboro'dan gelen bir haberci, Yankilerin püskürtüldüğünü söyledi. Ama Kuzeyliler geri çekilmeden önce Jonesboro'ya doğru uzanmayı başarmışlardı. Sonuçta garı ateşe vermişler, telgraf hatlarını kesmişler ve 3 mil boyunca demir yolunu tahrip etmişlerdi. Şimdi mühendisler ve işçiler demir yolunu onarmak için sabahtan akşama kadar çalışıyorlardı. Ama onarım için zamana ihtiyaçları vardı. Çünkü Yankiler bozdukları rayları ocak yakarak kor haline getirmişler, sonra onları telgraf direklerinin çevresinde kıvırmışlardı. Raylar bu durumlarıyla çok büyük bir türbüşona benziyorlardı. Evet, Yankiler Tara'ya kadar gidememişlerdi. General Hood'a telgraf getiren postacı bu haberi Scarlett'e kendisi söyledi. General Jonesboro'dan ayrılıp Atlanta'ya geleceği sırada Gerald'a rastlamış, o da kızına bir mektup götürmesini ondan rica etmişti. Scarlett'in, Babam Jonesboro'da ne yapıyordu diye sorması karşısında postacı zor durumda kaldı. Çünkü Gerald Tara'ya götürmek üzere bir askeri doktor arıyordu. Scarlett genç adama teşekkür etti. Babası doktor aradığına göre Karen'ın hastalığı ilerlemiş demekti. Postacı atına atlayıp arkasında bir toz bulutu bırakarak uzaklaşırken Scarlett titreyen elleriyle babasından gelen mektubu açtı. Konfederasyonda kağıt sıkıntısı da çekildiği için Gerald mektubunu Scarlett'in ona yazdığı son mektubun arkasına yazmıştı ve bu yüzden de yazılanları okumakta güçlük çekti. Sevgili kızım, annen ve iki kardeşin tifoya yakalandılar ama iyi olacaklarını umuyorum. Annen yatağa düştüğü zaman senin ve Wade'in hiçbir bahaneyle Tara'ya gelmemenizi istiyor. Bunu bana özellikle yazdırdı. Çünkü senin ve Wade'in de hasta olmanıza gönlü razı değil. Senden kendisi için dua etmeni istiyor. Sevgili annesi için dua etmek. Scarlett hızla içeri girdi. Basamakları ikişer ikişer çıkarak kendini yatağa attı. Soluk soluğa kalmıştı. Bir süre dinlendi. Sonra diz çöktü ve eskiden hiç dua etmediği kadar dua etti. Ey Meryem, onu öldürmeyin. Onu öldürmezseniz o kadar iyi olacaksınız ki. Size yalvarırım, onun ölmesine engel olunuz. Scarlett bir hafta boyunca evde zulüm gören bir ceylan gibi oradan oraya koşarak, merdivenleri inip çıkarak, gözünü karanlıklara dikip saatlerce bekleyerek acı çekti. Bir nal sesi duyduğu, kapısı su isteyen bir asker tarafından vurulduğu zaman postacı mı geliyor diye heyecanlandı. Ama ne yazık ki Tara'dan bir haber gelmiyordu. Onu evinden ayıran sadece 25 millik tozlu bir yol değildi. Sanki Tara ile arasında uçsuz bucaksız okyanuslar vardı. Posta haberleşmesi düzenli çalışmıyordu. Kimse Güney Ordusu'nun nerede olduğunu ve Yankilerin neler yaptığını bilmiyordu. Scarlett hastanede bu bir haftanın önemini kavrayacak kadar birçok tifo olayına tanık olmuştu. Ellen hastaydı ve büyük bir olasılıkla ölüyordu. Scarlett ise elleri kolları bağlı, Atlanta'da doğurmak üzere olan bir kadının evinde kalıyordu. Bu sırada iki ordu onunla evi arasında kıyasıya savaşıyordu. Biricik annesi hastaydı ve büyük bir olasılıkla can vermek üzereydi. Ama hayır, Ellen hasta olamazdı. Çünkü o hiç hasta olmamıştı. Herkes her an hasta olabilirdi. Ama Ellen hastalanmazdı. Çünkü o hastalara koşar, onlara bakar ve onları iyi ederdi. Ellen hastalığa yakalanamazdı. Meryem onu korurdu. Scarlett evine dönmek istiyordu. Tara'ya, çok iyi tanıdığı bu sığınağa, bir çocuğun inatçı arzusuyla dönmek istiyordu. İçinde doğup büyüdüğü evi, pencerelerinde rüzgarla oynaşan beyaz perdeli sıcak yuvası. Arıların üzerlerinde vızıldadığı çiçekleri, yonca ve çimenleri harap etmemeleri için ördek ve hindilere bağırarak ürküten zenci çocuğu, sessizliğin simgesi olan tarlaları, güneşte ağaran pamukları, evi, ah kışın sıcak, yazın serin yuvası. Ne büyük hata etmişti kuşatmanın başında evine dönmediği için. Daha ortalıkta bir tehlike yokken Melanie'yi de kendisiyle birlikte Tara'ya götürebilirdi. Ah bu Melanie diye kendi kendine söylendi. Niçin Pitipet alayla Macon'a gitmemişti? Scarlett kendi ailesiyle birlikte yaşamak istiyordu. Melanie ile birlikte değil. Ben onun soyundan değilim diye düşünüyordu. Sonra kendisine şu soruyu soruyordu. Niçin bana böyle kene gibi sarılıyor? Eğer Melanie Macon'a gitseydi, şimdi ben de annemin yanında olurdum. Hatta şu sırada bile onun doğum sorunu olmasaydı, Yankilere rağmen Tara'ya gidebilirdim. Büyük bir olasılıkla General Hood benim yanıma bir alay katabilirdi. Bu general de ne kadar iyi adamdı. Evet evet, Yankilerin arasından rahat geçebilmek için ondan bir alay ve bir beyaz bayrak alırdım. Ama ne yazık ki Melanie'nin doğum yapmasını beklemem gerekiyor. Ah benim sevgili anneciğim, sen ölme. Bebek de bir türlü doğmuyor. En iyisi bugün Doktor May'de gideyim, ondan bebeklerin doğmasını çabuklaştıran bir çare olup olmadığını öğreneyim. Belki eve kısa bir süre sonra dönmem mümkün olabilir. Ama Doktor May, bu çok zahmetli bir doğum olacak demişti. Tanrım, bir de Melanie ölecek olursa? Ya Ashley? Hayır, böyle bir şeyi düşünmeye hakkım yok. Bu hiç doğru olmaz. Ama Ashley, hayır, şimdi onu da düşünmemeliyim. Çünkü eşi belki de ölmüştür. Günah işlememeliyim. Ben annemi korursa Allah'ıma uslu duracağıma söz verdim. Ah ah, bebek doğarsa şuradan bir gidebilsem, tarada olmayı ne kadar çok istiyorum. Hatta burada olmasam da nerede olursam olayım, buna bile razıyım. Atlanta'yı çok sevmiş olmasına rağmen Scarlett bir süredir uğursuz bir sessizliğe dalan kentten korkmaya başlamıştı. Artık Atlanta'nın o çok sevdiği neşeli yanı, çılgınca eğlenceleri kalmamıştı. Atlanta veba salgınına uğramış bir kent görünümündeydi. Kuşatmanın kulakları patlatan gürültüsünden sonra korkunç olaylara gebe bir sessizlik hüküm sürüyordu kentin her yanında. Bu sessizlik Atlantalıları telaşlandırıyor ve korkunun izlerini barındırıyordu içinde. Halkın yüzünden kaygı ve korku fışkırıyordu. Tek tük rastlanan askerler bir maratonun son metrelerine gelen koşucunun yorgun halini anımsatıyordu. Atlanta artık gülüp eğlenemiyordu. Şimdi herkes askerlerin haftalardan beri bildiklerini biliyordu. Atlanta uçurumun kenarındaydı. Eğer Macon demiryolu düşmanın eline geçerse Atlanta'nın işi bitmiş demekti. Eylül ayının ilk günü, vakit sabah. Scarlett gece yatarken duyduğu bir korkunun esiri olarak uyandı. Yatağında doğruldu, mahmur bir halde düşündü. Dün gece yatarken ne oluyordu? Ah tamam, savaş. Dün bir yerlerde savaş vardı. Acaba kim kazandı? Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen hava boğucuydu. Daha şimdiden günün çok sıcak olacağı anlaşılıyordu. Dışarısı sakindi. Yol sessizliğin içinde uzanıp gidiyordu. Ortalıkta bir tekerlek tıkırtısı ya da bir manganın ayak patırtısı yoktu. Komşu evlerin mutfaklarından zencilerin tembel ve uykulu sesleri, kahvaltı hazırladıklarının gürültüleri gelmiyordu. Çünkü Mrs. Maid ile Mrs. Merriweather'ın dışında tüm komşuları Macon'a sığınmışlardı. Yolun aşağısındaki iş yerleri kapalıydı. Uzun zamandır mağazaların, dükkanların ve büroların kapıları açılmıyordu. Çünkü sahipleri elde tüfek cephede savaşıyorlardı. Scarlett'in içine acı ve hüzün dolduran bu sessizlik, ona sakin geçen önceki günlerden daha dayanılmaz geldi. Bu sabah gerinmeden yatağından kalkıp pencerenin önüne gitti. Yol bomboştu. Ağaçlarda yaprakların bir bölümü sararmıştı. Ama hepsi kalın toz tabakasıyla kaplanmıştı. Bakımsız kalan bahçenin çiçekleri bu ilgisizlikten yakınır gibi boyunlarını bükmüşlerdi. Pencereden bu manzarayı izlerken uzak bir yerden şiddetli yağmurun ilk gök gürlemesi gibi bir uğultu duydu. Yağmur yağacak diye düşündü ve köylü ruhuyla buna çok ihtiyaç var diye ekledi.